Ayrım 3.
Öleceğinden korkuyor musun? Hayır, üstesinden gelirsin sen. Ama ölebilirim. Ne yaparsın o zaman? Düşünmek bile istemiyorum. Hastane kapısına kadar ard arda sigara içiyorum. Yatağım hazır. Getirdiğim kitapları başucuma koyuyorum. Bir an hoşuma gidiyor bu zorunlu dinlenme. Hastane, 5 yıldızlı bir otel. Yatakta geçireceğim bir haftada inanılmaz bir keyif olacakmış gibi görünüyor gözüme. Bazen böyle kopukluklar olur zihnimde. Bir tür savunma belki. En zor anlarda kötüyü tümüyle kovar, abartılı bir biçimde yalnızca iyi yanı algılarım. İçgüdüsel bir hayatta kalma yöntemi mi? Kim bilir. Koridora çıkıyorum. Sigara içebileceğim bir köşe bulmayı umuyorum. Ama hayır, bu hastanede sigara içilmez yazıları asılmış her yana. Geri dönüyorum. Bu uyarıyı gördüğüm hiçbir yerde sigara içmem. Çelişkilerimden biri de bu. Hem boyun eğmez biriyim, hem de kurallara uymaya çalışıyorum. Hem kendimi kural dışı biri gibi algılıyorum, hem de kural dışı kalmaktan korkuyorum. Buradaki ayrım, o kurallara aklımın yatması gerekliliği. Ama kimi zaman salt uyum sağlamak adına bana uymayan durumlar içinde olmaktan da kaçınmadım. Kontroller. Güzel, ince sarışınlığıyla Doktor T geliyor. Sevdiğim bir genç kadın. Galeriye sık sık uğrar. Resme meraklı, sergileri izler. Oturur konuşuruz. Yaşına göre çok dengeli, olgun biri. Neler yaşadı da bunca olgunlaştı? Onu niye bu kadar çok seviyorum bilmiyorum. Bu hastanede anestezi uzmanlık öğrenimi görüyor. Ameliyatımda bulunacağını, burada narkozdan kimsenin ölmediğini, bütün gereçlerin çok modern olduğunu, her şeyin yolunda gideceğini söylüyor. Yatağımda sürtüstü yatıp penceredeki gökyüzüne bakıyorum. Kül rengi. Galerideki işimi düşünüyorum. Sergisi sırasında yöneticinin işin başında olmaması ressam için şanssızlık. Genç bir yardımcım var. Sergiyi bekleyecek. Ama bu pek yeterli olmayacak. Beyaz, bomboş duvarlara bakıyorum. 128 numaralı belediye otobüsünü düşünüyorum. Ayakta gidilen Erenköy-Mecidiyeköy hattını. Bir dönem her sabah o otobüsü yakalamak, Şişli'ye ulaşabilmek için nasıl koşuşturduğumu. Bir kez baygınlık geçirip indikten sonra cam merdivenlerinde oturduğumu, birinin verdiği suyu içtiğimi. İkinci kez boşanmış bir kadın, eski bir öğretmen, kitaplar yazmış bir öykücü, bir mağazada seramik satıyordu o günlerde. Öğrenciliği boyunca matematikten çakmış biri. Her akşam kasa defteri yazıyor, toplayıp çıkarıyor, haftalık hesap dökümlerini aksatmadan tutuyor ve bir mağazayı yönetiyordu. Sonra metrelerce uzayan geri dönüş kuyruğunda egzoz dumanından yarı sarhoş bekleyerek aynı otobüse güçlükle binip geç vakit eve dönüyordu. Bütün bunların üstüne geceleri eski koltuklara yeni kılıflar, yeni evinin pencerelerine perdeler dikmeye, çekilememiş ya da sonradan çekilip de izlediğinde tanıyamayacağı film senaryoları yazmaya oturuyordu. Bu da bir geçitti. Yakınmadan kabul ediyordu ki öyleydi. O kadın ben miydim bilmiyorum şimdi. Hiç bilmiyorum. Buna benzer bir şeyler anımsıyorum. O kadar. Kurşun rengi Nisan göğüne bakıyorum. O yalnızlık evimin mutfağında yaralı bir yukka kütüğünü saksıya dikmeye çalışırken gelen eski, ikinci kocamı anımsıyorum. Ben senden hiçbir şey istemedim diyorum ona. Ellerim toprağa bulanmış ağlarken hiç ama hiçbir şey. Evet ama nedir o diktiğin şimdi diye soruyor. Umutsuzluk bir kütük yalnızca diyorum. Kuşkum yok, hiç yaprak açmayacak. Bu yüzden tutkuyla açmasını bekleyeceğim. Beni hiç umutsuzca sevmedin sen diyor. İlk kez birini seni umutla sevdim. Ama sen benden verebileceğimin çoğunu istedin diyorum. Sevilmediğini sandığın için sahibi olduğun umudu ve sessizliği bağıra bağıra istedin ve ufalayıp dağıttın. Bütün dünyamı istedin benden. Beni ben kılan, dokunulmaz saydığım her şeyi. Hastane yatağında yatıyorum. Uyukluyorum. Düşünmemeye gereksinme duyuyorum. Ve hiçbir şey düşünmüyorum. Sigara içmiyorum. Gece. Bir hasta bakıcı gelip lavman yapıyor. Tırnaklarımdaki cilayı sildiriyor. Sabah erkenden ameliyata alacaklar beni. Bir iğneyle hemen uykuya dalıyorum. Ama saat 3 sıralarında bir düşle uyanıyorum. Düşümdeki kadının gerçekte ben mi yoksa annem mi olduğu açık değil. Pullu, beyaz bir gece giysisi var üstünde. Kırmızı, yüksek ökçeli pabuçlar giymiş. Sokak arası bir evin balkonunda duruyor tek başına. Aşağıda büyük bir kalabalık birikmiş. Ne istedikleri belli değil. Ayrıca balkon korkulukları yer yer aşınıp kırılmış. Orada durmak çok tehlikeli. Ben ya da annem olan kadın içeri girip bir yatağa uzanıyor. Ve odanın tavan olmadığını görüyor. İncecik bir ay var gökyüzünde. Aya bakıp bir dilekte bulunuyor. Ve süzülerek göğe doğru yükseliyor. Yataktaki yerini onun boyunda kocaman bir mısır koçanı alıyor. Sonra yatakta bir hamur teknesi gibi yarılıp içine çekiyor koçanı. Boş yatağın ayak ucunda yalnızca kırmızı pabuçlar kalıyor. Hiçbir zaman kırmızı pabuçlarım olmadı benim. Gün doğuyor. Yavaşça aydınlanıyor oda. Benim için son kez doğuyor belki de. Bilemem. Elimde olmadan çocuklarımı düşünüyorum. Onları babalarına, ilk kocama bırakarak evden ayrıldığımda çok küçüktüler. Yıllarca onlarla ilgili korkunç düşler, karabasanlar gördüm. Onları kucaklayabilmek için durmadan şehirler arası yolculuklar yaptım. Uzun yollar gittim, döndüm. Kapılarda bekledim. İçimde onulmaz bir sızıyla yaşadım hep. En kötü anlarımda bile çok iyi olduğumu yazdım çocuklarıma. Hayatımın karmakarışık olduğu zamanlarda bile her şeyin yolunda gittiğini söyledim. Benden onlara yansıyan acı yüzünden duyduğum suçluluğu ödünlemeye çabaladım. En dokunulmaz, en zayıf yanım oldu çocuklarım. İzmir otogarında bir gün, terslik ve kötülüklerle dolu bir gün. Yoksa ayrılmasa mıydım babanızdan diye sordum onlara, yenik ve üzgün. Hayır anne, hayır, çok iyi yaptın dedi büyük oğlum. Bir onarılma, onaylama anıydı bu benim için. Unutmadım. Beni almaya geliyorlar. Bütünüyle soyunup yeşil ameliyat gömleğimi giyiyorum. Asılmaya götürülen bir idamlık gibiyim. Sedyeye yatıyorum. Hemşire gelip bir iğne yapıyor koluma bu sırada. Aceleyle. Ne olduğunu soruyorum. Cesaret iğnesi diyor. Ayak ucuma iki torba kan koyuyorlar. Onları görünce kötü oluyorum. Üzerlerine büyük harflerle kan grubum yazılı. Sedyeye kara bıyıklı, kavruk bir hastane görevlisi sürüyor. Bir araba dolusu kirli çamaşır ya da ecza gereci sürer gibi. Koridorlardan geçiyoruz. Asansöre binip iniyoruz. Sallantılı bir gevşeme içindeyim. Nereye gittiğimin hiç önemi yok. Kesin bir teslim olur. Dünyanın en yumuşak yatağında nasıl biteceği belirsiz ama kaygısız bir yolculuk. Benim gibi sedyelerde yatan 8-10 kişinin daha bulunduğu bir salonda uygun bir köşeye itiliyorum. İçerideki herkes gibi sessiz, aldırışsız, tasasız öylece yatıyorum. Bir istasyonda saati belli bir treni bekliyorum sanki. Kimliksiz, geçmişsiz ve geleceksiz yatıyorum. Ameliyathanenin çift kanatlı kapısından geçiyorum. Masaya yatırıp bacaklarımı açarak çatala bağlıyorlar beni. Bir kurban. Böyle hissediyorum. Masanın yanındaki sehpanın üstünde metal ışıltılarla parlayan ameliyat gereçlerini görüyorum. Kalp atışlarım hızlanıyor birden. Üşüyorum. Dişlerim birbirine vuruyor. Hoca nerede diye soruyorum. Şimdi geliyor diyor biri. Ama nerede diye üsteliyorum yakınır gibi. Buradayım diyor doktorum. Her şey yolunda. Elimi okşuyor, gülümsüyor. Başucumda Doktor T'nin güzel yüzünü seçiyorum. Elimi uzatıyorum ona, sıkıca tutuyor. Şimdi uyuyacaksınız. Hadi sayın bakalım diyor tatlılıkla. Sol dirseğimin içine ucu hortumla bağlı bir iğne batırıyorlar. 1, 2, 3, 7. Sonra hiçbir şey. Yataktayım. Yakınlarım başımda. Söyledikleri her şeye gülüyorum. Çok gülüyorum. Bundan böyle hiçbir şey üzülmeyeceğim diye düşünüyorum. Ama bu söz verişin gerçek olmadığını biliyorum. Bundan sonra yaşamak zorunda kalacaklarımın da çoğuyla uzlaşmayacağımı, küçük büyük birçok olay ve durumun beni üzmeye devam edeceğini biliyorum. Eksik kalmış bir uyumu ararken, uyumsuzluğa bağlanmış olduğum için çok öncelerden. Benim için umut etmemek, kaybetmekten korkmamak ve acı çekmemek olanaksız. 3,5 saat sürmüş ameliyat. Karnımda kesik yok. Gövdemin alt yanında doğum sonrasına benzer ağrılı bir yabancılık var. Şişkinlik ve zonklama. Ama bu kez ödül yok. Küçük bir insanın eşsiz yüzü yok yanımda. Yumurtalıklarımı da almışlar. Patoloji raporumu 3 hafta sonra verecekler. Beni bekleyen ne? Akşam. Ağrı kesici iğneler. Uykuyla uyanıklık arasında karmakarışık görüntüler. Birbirine açılan yabancı, karanlık sokaklar. Fırtınada sarsan ağaçlar. Hızla giden bir otomobil. Sabiha teyzenin bardaktaki suyun içinde korkunç irilikte görünen takma dişleri. Batık bir gemiyim. Gece. Uzaktan uzağa doğum çığlıkları. Bu gece doğan çocuklar neler görecekler bu dünyada? Neler değişecek? Çocuklarımın doğumundan bu yana her şey o kadar çok değişti ki. Evet, ama bazı şeyler değişmedi ya da çok az değişti. 2000'li yılların gençleri, yetişkinleri olacak bu insanları neler bekliyor? Ya ben 2000 yılını görebilecek miyim? Çocuklarımın kendi hayatlarını kurduklarını, evlendiklerini, çoluk çocuk sahibi olduklarını görebilecek miyim? Başucumda orkideler, Manisa laleleri ve beyaz frezyalar. Susuzum ama su içmek yasak. Islak bir pamuğu dudaklarımda gezdiriyor hemşire. Ne kadar zavallı, ne kadar çaresiz haldeyim. Gece yarısı tansiyonumu ölçmek için geldiğinde ayağa kalkmak istediğimi söylüyorum hemşireye. Sevinçle karşılıyor bu isteğimi. Övüyor cesaretimi. Onun yardımıyla koridorda ilk adımlarımı atıyorum. Ayakta kalmayı öğrenen ve yürümek için sabırsızlanan bir çocuk gibi. Ama sabah daha fazla ağrı kesici istiyor ve huysuzlanıyorum. Bütün yürek acılarına, ağrı kesicilere ve uyku haplarına dirençliyim. Aylar boyu haplarla uyuduğum ya da onlarla bile uyuyamadığım dönemler oldu hayatımda. Ne var ki fiziksel acı eşiğim çok düşük. Geceleri sık sık ter içinde uyanıyor, evimi, yatağımı özlüyorum. Yatağım benim özgürlük ülkem. Onun uzun süre başkasıyla bölüşmekten, yanında birisiyle uyumaya çalışmaktan olabildiğince kaçınırım. Kendime bu lüksü sağlamak için çok uğraşıp didindim. İstediğim saatte uyuyup uyanma hakkımı savundum. Hiç uyumama, çapraz yatma, kendi kendimle baş başa kalma hakkını. Kesin sessizliği, uzun saatler ışık yakma ve yatakta okuma yazma huyumu. Horlama ya da diş gıcırtısı duymak isteme işimi. Bencillik, neden olmasın? Küskünlüklerle, türlü yorumlamalarla, kişisel ve toplumsal saplantı ve alışkanlıklarla boğuştum. Aile terapistlerine göründüm. Karı kocanın aynı yatakta yatması gerektiğini savunan bir ruh doktorunun odasından kaçtım. İnsanın kanepede, halının üstünde ya da mutfakta evlilik yatağından daha iyi sevişebileceği düşüncem hiç değişmedi. Bunun somut nedenleri az. Zor uyuyan biri olmam, en küçük hareket ve tıkırtıyla hemen uyanıp ayaklanmam anlaşılır şeyler. Ama hayatı boyunca sevgi özlemi içinde yaşamış birinin sevdiği insanın sıcaklığına sokulup uyuma isteğini duymayışı ya da bunu ya da bu biçimde bastırılmış oluşu kolay anlaşılmaz. Babamın ölümünden bir süre sonra geceleri korkunç düşler görmeye başlamıştım. Her gece dayanılmaz bir panik içinde yarı felç karanlığa uyanıyor, annemin kız kardeşimle birlikte yattığı bitişik odaya gidip onların yatağına sığınmaya çalışıyordum. Ama annem çok kızıyor, sinirleniyordu buna. Düşlerime inanmıyor, duyduğum dehşetli korkuyu anlamak istemiyordu. Yalancılıkla suçlayarak kovuyordu beni yatağından. Ağlarsam tokatlıyordu bazen. O kadar çok inciniyordum ki bu haksızlıktan, nefret ediyordum annemden. Gene de düşlerim beni boğduğunda ona gidiyordum çaresiz. Onu uyandırmamak için sessizce yatağın kıyısından uzanıyor, sırtım duvara yapışık, üstüm açık sabahlıyordum orada. Sık sık ateşleniyordum bu yüzden. Badenciklerim şişiyordu. Sonra nasıl olduysa zamanla karanlıkta yalnız yatmayı ve hırsızlardan, cinlerden, hayalet ve benzeri düşsel yaratılmışlardan hiç korkmamayı öğrendim. Şimdi koridordan gelen ışığa ve bütün seslere kapısı açık bir hastane odası yatağında sürgünde hissediyorum kendimi. Dilini bilmediğim bir ülkede yapayalnız kalmış gibiyim. Evimde çoktandır yalnızca bana ait olan bir odam ve yatağım var artık çünkü. Her dakikası için savaşılmış ve kazanılmış. Uykularım ve uykusuzluklarım var. Antibiyotik yüklemesi, sisliz, peklik ve alerji. Getirdiğim kitapları okuyabilecek kadar iyi değilim. Sigara içme isteği de duymuyorum ve buna biraz şaşıyorum. İyileşmediğim için istemiyorum diye düşünüyorum. Ama sonraki ve daha sonraki gün de özlemiyorum onu. 25 yıl içtiğim ve bırakmak istemediğim sigarayı artık istemiyorum. Çocuklarıma gebeyken ve onlara süt verirken de sigara içmediğimi anımsıyorum. 4. 5. günler aşırı kırılgan ve hırçınım. Benimle yeterince ilgilenilmediğini sanıyorum ve bu beni sinirlendiriyor. Bir ağlama krizine girince doktorum geliyor ve durumumda kaygılanacak hiçbir şey olmadığını söylüyor. Sistit uzun sürebilir, zor bir ameliyat geçirdin, sabırlı olmalısın diyor. İdrar torbasının yukarıya kaldırıldığını, bütün jenital bölge organlarının açılıp tarandığını, sonra yeniden bir araya getirildiğini anlatıyor. Sakinleştirici bir iğne yapıyorlar. Düşümde kendimi piyano sınavında görüyorum. Zayıf, kara kuru bir kadın olan sınav komisyonu üyesi değnekle parmaklarıma vuruyor. Korkunç kara gözleri var. Ağlıyorum. 9-10 yaşlarındayım. Saçlarım örgülü. Hayatımda hiç piyano çalmadım. Zordayım. Menopoza girmiş olduğumu hiç düşünmüyorum nedense. Aklıma bile gelmiyor. Yaşamakla ölmek arasındaki çizgide bu çok önemsiz bir ayrıntı belki de. Üstelik kimse de uyarmıyor beni. Doktorum çok yoğun. Sabahları öğrencileriyle birlikte gelip durumuma bir bakıyor. Gençlere açıklamalar yapıyor. Sonra bir daha görmüyorum onu. Baş asistan arada bir kapıdan başını uzatıp hatırımı soruyor gülümseyerek. Yumurtalıklarım neden alındı diye soruyorum ona. Biri gençlik yıllarınızda geçirdiğiniz bir iltihaplanma sonucu kuruyup biçim değiştirmişti. Diğerinde ise kis vardı diyor. Ameliyatınızda bulundum, gördüm onları. Kis kötü huylu olabilir mi diye soruyorum ona kaygıyla bakarak. Sanmıyorum diyor. Araştırılacak tabii ama hiç sanmıyorum. Neyse nasıl olsa gerekmiyordu bana artık bu yumurtalıklar, öyle değil mi? Başımı kuşkulu bir biçimde iki yana sallıyor. Eh belki der gibi. İşlevlerini yitirmişlerdi diyor. Yoksa genellikle bırakmaya çalışıyoruz. Ama daha sonra nelerin geleceğini ve ne gibi önlemler alınması gerektiğinden söz etmiyor. Ya da sonrası onları ilgilendirmiyor. Bu ayrı bir uzmanlık olmalı. Onlar kanserli hücrelerimi temizlediler. Ve beni yeniden hayata döndürdüler. Görev tamamlandı. Hastaneden çıkacağım gün bir ampul depo östrojen yapıyorlar kalçamdan. Hemşire menopoz yüzünden bunun gerekli olduğunu ve yaptığı dozun bana bir ay yeteceğini söylüyor. Sonra yeniden yaptırmamı öğütlüyor. Menopoza girmiş olduğum için huzurlu muyum yoksa kaderime razı mı oluyorum bilmiyorum. Düşünmüyorum bunu. O gün eşim beni almaya gelmekte gecikiyor. Sabırsızlanarak onu bekliyorum. Öğleye doğru geldiğinde öyle sinirliyim, öyle acı sözler söylüyorum ki şaşırıyor. Hiçbir özür kabul etmiyor, yol boyu yatışmıyorum. Ama evde her şey tertemiz, ferah. Yatağımdayım artık ve huzur içindeyim. 8 gündür sigara içmediğimi, öyleyse artık sigarasız yaşayabileceğimi düşünüyorum. Bıraktığımı ilan ediyorum evdekilere. Bundan sonra sigara içmeyeceğim. Eve dönmenin sevincine alışır alışılmaz umutsuzluğa kapılıyorum. Her şey geçti mi, bitti mi gerçekten? Raporumu neden geciktiriyorlar? Benden gizledikleri bir şeyler mi var? İyi uyuyamıyorum. Geceleri çok terliyor, en az 2 kez çarşaf ve çamaşır değiştirmek zorunda kalıyorum. Bir türlü rahat edemediğim için oradan oraya atıyorum kendimi yatakta. Günlerce yol yürümüşüm gibi ağrıyor bacaklarım. Garip saplamalar var iş saatimde. Zaman sezgimi yitirmiş gibiyim. Oturduğum yerde sık sık uyukluyorum. Bedenim benden kopuk sanki. Onunla dış dünya arasında belirli bir uyum yok. Kalbim hızla çalışıyor. Çarpıntısını dışarıdan göğsümün üstünden seçiyorum. Hastane banyosundaki aynada korkunç görünüyordum. Bu yüzden aynaya pek bakmamaya, yüzümden gizlenmeye çalışıyorum. Gözüm iliştiğinde kendimi tanıyamıyorum. Eşim yıkanmama yardım ediyor ve çok zayıflamış olduğumu söylüyor. Evet, epey kilo vermişim. Kollarım ve bacaklarım incecik görünüyor. Yüzüm küçülmüş ve gözlerim içeri çökmüş. Saçlarımın her teli ayakta. Kim bu yabancı? Hava ya çok sıcak ya da soğuk. Beklenmedik anlarda bir ateş dalgası yürüyor her yanıma. Gözlerimin içi bile yanıyor. Bana neler olduğunu soruyorum kendime. Nedir bu içimdeki kararsız ve isyancı hoşnutsuzluk? Çabucak sinirleniyorum verdiğim kısa yanıtların anlaşılmamasına. Hırçınlığımı geçirdiğim ameliyatın sarsıntısına yoruyor çevremdekiler. Garip düşler görüyorum. Bütünüyle bir cam yapıdayım. Tavan ve döşemeler bile cam. Alt ve üst katlarda oturanları aynı anda izleyebiliyorum. Üst katta oturan adamın karısı, alt katta oturan komşunun kocasıyla sevişiyor. Ama kendi kocasının onları gözetlediğinin farkında değil ya da öyle görünüyor. Çünkü gerçekte adamın onları gizlice seyretmekten zevk aldığını ve kendisi de karısının görebileceği bir biçimde bir başka kadınla seviştiğini bilmiyor. Oyunlar üzerine kurulmuş bir düş bu diye yorum yapıyorum. Yaşamdaki oyunlar. İlginç bir düş daha. Ölmüş kayınvalidemin Edremit'teki evinin bodrumunda Engels'ın daktilosunu buluyorum. Ama tam bu sırada jandarmalar geliyor ve beni kıskıvrak yakalayıp daktiloyu elimden alıyorlar. Bu düşü daha sonra 2. romanımda kullanacağım. Bütün bir roman çatısını bunun üzerine oturtacağımı henüz bilmiyorum. Evin içinde geziniyorum. Gündelik basit ev işleri yapmaya çalışıyorum. Çabucak yoruluyorum. Ama güçsüzlüğe boyun eğmek, yatağa teslim olmak istemiyorum. Kararsız bahar havasından yakınarak durmadan camları açıp kapıyor, giyinip soyunuyorum. Şanslıyım, her şeye karşın yaşıyorum diyorum. Yaşıtım olan birçok tanık insan öldü. Gene de yaşımın niceliğinden değil, asıl niteliğinden önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra nasıl yaşayacağımı, geleceğim sağlıklı ve mutlu olmak için verilen bir savaş mı olacak? Ama kim görebilir ki geleceği? Bir geleceği olup olmadığından kimin emin olabilir ki? Ne olursa olsun hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını içgüdülerimle seziyorum. Bir ölüm sunuldu bana. Onun soluğunu yüzümde duydum. Ölümlülüğümü bir kez daha ama derin duydum. Artık hiçbir şey tutkuyla istemeyeceğimi, gerçekten elimde olanlardan fazlasını istemeyeceğimi söylüyorum kendime. Duruldum birdenbire. Olgunluğa, yaşlılığa, ölüme giden yolun başında duruyorum. Gün batımında hızlı kesilen rüzgarla uysallaşmış ölü dalgalar, kıyıyı yalayıp geriye çekildikten sonra yeniden usulca ileri atılmak için bir an beklerler. Ben o bekleme anıyım şimdi. Ne de olsa her şeyin bir iyi bir de kötü yanı vardır. Ve bu düşünce biçimi iyi yanın zorunlu özelliğinden başka bir şey olmayan kötü yan olarak şimdiden beklenilmez olanı beklenir kılıyor. Peter Henkel, Mutsuzluğa Doyum. Menopoza böyle birdenbire, beklenmedik biçimde ve hazırsızlık giriyorum. Bir günden öbürüne çizginin öte yanında bulunuyorum. Henüz genç olduğumu düşünürken orta yaşlı menopozlu kadınlar safına geçiveriyorum. Kadınların bir gün gelip menopoza girdiklerini, kimisinin bu dönemi çok ağır geçirdiğini biliyorum. Ama ben onlardan olmayacağım. Benim başıma hiçbir güçlük gelmeyeceğime inancım tam. Menopozu bazı kadınların daha yoğun yaşadıkları söyleniyor. donanımsız, daha az önemsenmiş ve hayatları boyunca işe yarar bir şey üretmemiş olanlar bu geçişi atlatmakta zorlanıyor. Kendileriyle barışık, işi gücü olan kültürlü kadınlar ise kolayca üstesinden geliyorlarmış. Kendime güvenle doluyum. Menopoz mu diye dudak büküyorum. Benim için hiç de zor olmayacak. Hastaneden çıktıktan sonraki iyileşme dönemime rastlayan bayram tatilinde eşimle bir tatil kasabasındaki yazlığımıza gidiyoruz. Mayıs ortası, gül mevsimi. Zorlanmadan uzun sayılacak yürüyüşler yapıyorum. Bir an önce tümüyle iyileşmek, günlük hayatıma dönmek gayretindeyim. Aynada yüzüm daha iyi görünüyor. Saçlarımı uzatmaya karar veriyorum. Eşimin sevecenine her zamankinden çok gereksinme duyuyorum. Ve o da esirgemiyor bunu benden. Bütün yaşadıklarımızdan sonra beni olduğum gibi kabul edip sevmekle beklediğimden de çok gayret ve kararlılık gösterdi. Ve iştenliğime inanmakta fazla zorlanmadı. Kararlılığı, çabuk karar verebilmesi onun en sevdiğim yanı. Yaşama alanlarımı korumaktaki bütün inadıma karşın onu yanımda istiyorum. O yanımdayken şaşkın ve sakar değilim. Başarılı, uyumlu ve dingin biriyim. Beni ilk kez ortak arkadaşlarımız olan bir çiftin evinde gördüm. Uzun yıllar kaldığı yurt dışından yeni dönmüş olduğu için daha önce tanışamamıştık. Öyle tatlı bir sohbete daldık ki o gece sabaha karşı yattık hepimiz. 3 gün sonra benimle olmaya karar vermişti. Birbirimizi tanımadığımızı, zor olabileceğini söyledim ona. Yürümezse boşanırız dedi. İlk kez böyle biriyle karşılaşıyordum. Kolay olmadı. Onun bir zamanlar nasıl olup da gözden çıkarmış olduğuma şaşıyorum. Gitmemi söylerken kalmamı istemişti. Ve bunu sezdiğim halde giden bendim. Gitmekle karılmıştım ayağım çünkü. Ayrılırken tablolarımızı, kitaplarımızı bölüşmekte zorlanmamızı, eski, el işi tabağın iki ucunda oturup çekiştirdiğimizi ve ben kaybettiğimde tabağı yerde vurup kırdığını anımsıyorum. Yanında kalmam için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemişti bana sonradan. Neden bilmiyorum. Çünkü birçok nedenden ötürü dayanılmaz olduğumu biliyorum. Çoğu kez kendi kendime bile dayanamadığımı biliyorum. Başkaları için herkes az çok dayanılmazdır aslında. Böyledir. Gene de bütün ayrım çizgilerin ve anlamların geçerli olduğu yerde bile iki insanın ilişkisi hiçbir zaman anlaşılmaz ve açıklanamaz. Özellikle o insanlarca hiçbir şey kolayca doğrulanamaz. Deniz akşam güneşinin altında parıldayarak yanımızda duruyor. Rakı içiyoruz. Gençliğimizin tutku ve kaygılarından, eski düş kırıklıklarımızdan ve birbirimizden esirgediğimiz sandığımız şeyler için gizlice öfke ve kızgınlıklar biriktirmekten kurtulduk ne zamandır. Hem kendimizi hem de karşı tarafı olduğumuzca zayıf yanlarımızla da kabul ediyor ve bundan gocunmuyoruz. Aramızdaki bağı belki de aşırı bir duygusallıkla ve gereksiz yere tekrar tekrar sınadık. Ve bu yüzden hırpalandık. Ama şimdi bir zamanlar istemeden yarattığımız şiddet ve aşağılanmaların utancından sıyrılmış durumdayız. Çarpılan kapıların sesini duymuyoruz artık ve birlikte yaşlanmayı umuyoruz. Yine de kesin bir söz verişle değil. Her ikimiz de bir gün hiç olmadık bir şey yüzünden ya da birçok nedenle yalnızlığı yeğleyebilecek yapıdayız. Bunu gözden uzak tutmuyoruz. Gerektiğinde her şeye karşın hayata yeniden başlama gücünü duyuyoruz kendimizde. Ama bunları konuşmuyoruz artık. Biliyoruz ve konuşmaya gerek duymuyoruz. Ortak zevklerimiz, dostlarımız, bölüşmekten hoşlandıklarımız var. Ama farklı iki insanız.